Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programında beraberiz. Evet, bu haftada programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu radyoya ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Bakalım Hatıralar programı bu hafta bizleri maziye şahitlik etmiş olan kimin hatıralarını götürecek? Hep beraber görelim. Değerli dinleyiciler, 13. asırda Avrupa'dan ta Çin'e kadar seyahat etmiş meşhur bir seyyah var. Pek çok kimse ismini bilir, Marco Polo. Hakkında romanlar, hikayeler yazılmış, hatta birkaç kere de filme alınmış meşhur bir seyyah. Ticaret ve seyahat maksadıyla buralara kadar iki kere gelmiş. Babasıyla beraber gelmiş. Burada uzun müddet kalmış. O zamanlar Çin imparatoru olan Kubilay Han'ın yanında kalmış. Ve itimadını kazanmış Kubilay Han'ın. Ve bu zaman zarfında gerek Çin ülkesinde, gerek Çin ülkesinin komşusu olan ülkelerde de pek çok seyahatler yapmış. Ve 13. asır Asya'sı hakkında bize çok enteresan bilgiler vermektedir. Bu hafta Marco Polo'nun seyahatlerinden size birkaç hatıra ve birkaç pasaj aktarmak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, Çin'in Katay isminde bir bölgesi var kuzeybatısında. O bölgeye bir seyahat yapmış Marco Polo. Halkın ne yiyip ne içinden tutun da buranın hususiyetlerine kadar enteresan şeyler anlatıyor. Pirinçten içki yapıp onu içtiklerini söylüyor. İnsanı çok ısıttığını söylüyor. Fakat daha enteresan bir şey söylüyor ki o da şu. Katay bölgesine gelmişken şunu da anlatmadan geçmeyeyim. Katay bölgesinde topraktan siyah parlak bir ağaç çıkıyor. Daha doğrusu ağaca benzer bir şey çıkarıyorlar toprak altından. Artık siyah taş mı desem, ne desem bilmiyorum. Yalnız bütün Katay bölgesinde çok bulunuyor bu siyah taş. Bu parlak ve siyah taşı ateşe atın. Öyle parlak alevle yanıyor ki adeta göz kamaştırıyor. Sonra odundan da çok sıcaklık veriyor. Bir başka hususiyeti de şu. Akşamleyin bu siyah taştan ateş yakıyorsunuz. O bir güzel yanıyor, ısıtıyor etrafı. Ama sabahleyin uyandığınız zaman bile o siyah taşın içten içe yandığını görüyorsunuz. Evet, bu siyah taşın ne olduğunu anlamışsınızdır zannediyorum. Kömür. Katay bölgesinde nüfus çok yoğun. Bu siyah taştan ziyade halk odun yakıyor. Ama odun yakarak pek başa çıkılmıyor. Çünkü Katay bölgesinde hemen her kasabada ve köyde hamam var. Bu bölgenin insanları haftada en az 3 kere hamama gitmeyi itiyat edinmişler. Hamam devamlı ısıtılan bir yer demek. Bunun için odun lazım. İşte bu bakımdan Kataylılar bazen siyah parlak taşı kullanıyorlar. Her Kataylının evinde mutlaka iyi kötü bir hamam var. Hele yüksek görevde bulunan bir kişi ise evdeki hamamı fevkalade güzel. Yoksa şöyle böyle bir aile ise hamam da kesesinin gelirine göre. Fakat her evde mutlaka bir hamam var. Kışın imkan bulursa bir Kataylı her gün yıkanıyor. Hamam aynı zamanda eve sıcaklık veriyor. İşte bu yüzden Kataylılar odun yerine bu siyah ve parlak taşı kullanmayı tercih ediyorlar. Sordum bir yaşlı Kataylı'ya diyor Marco Polo. Bu parlak siyah taşı toprak altından çıkarıyorsunuz ama ucuz mu bari dedim. Yaşlı Kataylı başını salladı. Odundan daha ucuza geliyor bize dedi. Peki dedim, çevreniz hep orman, ağaçlık, yemyeşil her taraf. Nasıl olur da odun pahalı olur? Yaşlı Kataylı bunun üzerine dedi ki, belki haklısınız ama bizde odun çok kullanıldığı için pahalıdır. Halbuki bu siyah taş ucuzdur. Çünkü toprak altından kolayca çıkartılıyor. O bakımdan ucuz. Yaşlı kataylının belki hakkı var. Çünkü hem siyah ve parlak taş ucuz, hem de odunun yerini tutuyor, hatta ondan daha fazla sıcaklık veriyor. Efendim, yine burada Çin'de kurulmuş bir usulden bahsediyorum Marco Polo. O da şu, kimsenin sıkıntı çekmemesi için kurulmuş bir usul. Mahsul ucuzken ve bolken hükümet bir miktar satın alıyor ve hususi depolarda depolanıyor. Bozulmadan burada saklanıyor. Maksat şu, eğer bir kıtlık veya sıkıntı olursa muhtaç vatandaşların yardımına koşmak. Bir aile yoksul düştü mü, başına bir bela geldi mi, hemen o aileye bu depolardan yardımda bulunuluyor. Bunu yaparken de kimsenin kırılmamasına dikkat ediliyor. Tabii bu ailenin dürüst ve namuslu bir aile olmasına da dikkat ediliyor. Yoksa ahlaksız, iyi şöhreti olmayan kimseleri hükümet himaye etmiyor. Bir de hastalık veya yaşlılık sebebiyle çalışamayacak duruma düşen insanlara, çok çocuklu olan insanlara da hükümet yardımda bulunuyor. Bu işe bakan memurlar var. Sadece mahsul değil, aynı şekilde kumaş da depolanıyor ve halka gerektiği zaman kumaş da dağıtılıyor. Ancak bu ülkede garip bir şey daha var. Sadaka isteyen olduğumu müthiş kızıyorlar. Bu eski bir Tatar geleneğiymiş. Eski Tatar geleneğine göre dilenciye katiyen sadaka verilmezmiş. Hatta böyle birisi geldiği zaman kendisini kovuyorlar. Eğer Allah seni sevseydi, Allah beni sevdiği kadar seni sevseydi, az çok malın mülkün olurdu, Allah sana da mal mülk ihsan ederdi diyorlar. Fakat artık bu adet değişmiş. Yavaş yavaş sadaka verme, yani Tatar geleneği. Çünkü Kubilay Han Tatar'dır. Daha doğrusu Moğol'dur. Burada Tatar'dan kasıt Moğol. Cengiz Han'ın torunudur Kubilay Han. Çin'e imparator olmuştur. Juan Hanedanı'nın bir imparator olarak. Onun böyle bir sistem kurduğunu anlatıyor Marco Polo. Efendim, Marco Polo Hanbalık'ta, yani Pekin'de ve Çin'in her yerinde çok sayıda kahin olduğunu söylüyor. Kahin, falcı, kehanette bulunan kimse demektir. Yani çeşitli tabi hadiseleri gözleyerek istikbalde olacak, atide olacak hadiseleri önceden tespit etmek demektir. Bu Çin'de çok yaygındı diyor. Kahinler bütün yıl yıldızı gözlerler, yıldızları dakika dakika. Ondan sonra fala bakarlar. Bir araya gelir, müzakere ederler ve bir sene içinde olacak, bitecek işi müzakere edip tespit ederler. Atalarından kalma bir gelenektir diyor bu. Günümüzde de var, çok entelektüel, aklı başında adamlar fala bakmadan, burçlarla amel etmeden hareket etmiyor. Bütün bu vardıkları neticeleri bir takvim dedikleri bir deftere yazıyorlar. İsteyen parayla bundan satın alıyor. İleride ay be ay, gün be gün, saat be saat ne olacağını öğreniyor buradan diyor. Fakat Marco Polo diyor ki, Allah'ın takdiri bunların hepsini değiştirir. Yani inanmıyor Marco Polo, ciddiye almıyor. Elbette ki semavi dinlerde gaybı yalnız Allah bilir. İstikbale ait olayları önceden tespit etmek mümkün değildir. Ha, yapılan şuysa, eskiden bizde de vardı kalender, takvim. Yani her gün olacak işler önceden yazılır ama şöyle. Ülker fırtınası, koca karı soğukları, sitte-i sevr soğukları gibi, işte cemre düşmesi gibi bir takım daha eski tecrübelerden kalma tabiat hadiseleri bu takvimlere yazılırdı. Her sene umumiyetle bu tabiat olayları aynı günlerde 3 aşağı 5 yukarı olurdu. Bu bir kehanet değildir. Tecrübelerin kağıda dökülmüş halidir ki siz dikkat edin. Bu günler soğuk günler olabilir. Fırtına olabilir. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı birbirini tutar. Fakat burada yapılan tamamen farklı bir şey. Yıldızlardan, ay ve güneşin hareketlerinden istikbale dair bir takım olayları tespit etmek. O mümkün değil. Meteoroloji bile bunu kolay kolay tespit edemiyor. Hele hele eşref saat tespiti ise, ki Çin'de bu çok yaygın diyor Marco Polo. Kim mesela bir tacir seyahate çıkacak, bir işe girecek, mutlaka gidiyor bir kahine ve doğduğu günü ve saati söylüyor. Bunun üzerine kahin onun falına bakıyor, yıldız falına bakıyor. Şuraya git, şuraya gitme, şunu yap, bunu yapma, böyle şeyler söylüyor ve herkes bunların sözüne inanıyor. Evet, bu 1200'lü yıllarda olan hadise günümüzde de bundan farklı değil. Çok aklı başına tahsilli kimseler bile bakıyorsunuz o yıldız fallarına, burçlara son derece itibar ediyor. Yeri gelmişken Marco Polo Çinlilerin takvimlerinden bahsediyor. Bir yılı 12 aya bölmüşler. Her bir ayı bir hayvan ile temsil ediyorlar. Aslan ayı, öküz ayı, canavar ayı, köpek ayı falan böyle gidiyor. Sen ne zaman doğdun diye birisine sorduğunuz zaman ben aslan ayında doğdum diyor. Şu saatte, şu günde doğdum. Ayın durumu da şöyleydi diye anlatıyor. Bunu söyleyince kahin işte ona göre bir ona bir fal bakıyor. İşte şöyle yap, böyle yapma. Bazen yıldız falına bakan kahinin işte şunu yapma, bunu yapmadığı diye söylediğini söylüyor. Kişilerin de buna çok dikkat ettiklerini söylüyor ve buna çok şaşırıyor. Bundan dolayı kahinler Çin'de çok itibarlı, çok nüfuz sahibi kimselerdir. Tabii bu Katay halkı umumiyette Budist. O zaman Çin'de en yaygın din Budizm'di değerli dinleyiciler. Sonra Hristiyanlık, sonra Müslümanlık Çin'de yayılmıştı. Bunlara rağmen Marco Polo Çin'de ilim bakımından oldukça ileri bir medeniyetin bulunduğunu söylüyor. Her konuda derin bir bilgi ve tecrübe sahibi olduklarını söylüyor. Hakikaten Çin pek çok buluşun merkezidir. Kağıttan baruta kadar Çin'de ilk defa tatbik edildiği söyleniyor. Bilinen tarih açısından söylüyorum. Bir de saygılı insanlardır. Birbirlerine devamlı hürmetkar davranıyorlar. Yolda birbirlerine rastladıkları zaman eğilerek saygıyla selam veriyorlar. Kibarca konuşuyorlar. Hakaret ve sövme dillerinde yok. Yumuşak ve alçak bir sesle konuştuklarını söylüyor. Şark kültürü işte bu. Evdeki hayatları da böyle. Sakin, gürültüsüz, kavgasız, neşeli ve güler yüzlü davranmaya çalışıyorlar. Tabii bu aile hayatında enteresan bir şey tespit etmiş Marco Polo. Ailede büyüklere büyük bir saygı var. Küçükler anne babalarına devamlı hürmet ediyorlar. Bu hürmeti de isteyerek yerine getiriyorlar. Çünkü itaat küçükler için mukaddes bir vazife. Eğer bir çocuk anne babasının dediklerini yerine getirmezse veya onların istediği gibi hareket etmeyip de anne babasını üzerse, anne babası çocuğu doğru hükümetin tayin ettiği bir mürebbiyeye götürüyor. Bu mürebbinin veya mürebbiyenin vazifesi çocuğa icap ettiği zaman bir ceza vermek. Tabii önce çocuğu ve tarafları dinliyor. Kusur ve hata çocuktaysa ona ceza veriyor. Yok anne baba onu bu yola itmişlerse o zaman çocuğa ceza vermiyor. Ve bu mürebbinin bir başka, mürebbi terbiye kökünden gelir değerli dinleyiciler. Terbi, çocuğu terbiye eden kimseye mürebbi denir. Kadınsa mürebbiye. Bu mürebbinin bir başka vazifesi de anne babayı dolaylı biçimde kontrol altında tutmak. O da nasıl oluyor? Eğer anne babayla çocuklar arasında ciddi bir uçurum meydana gelmişse ve çocuklar ebeveynini dinlemiyorsa o zaman kusurun kimde olduğunu anlıyor ve çocuk değil de anne baba kusurluysa, çocuğa iyi terbiye vermemişlerse ceza veriliyor onlara. Ceza vermek demişken diyor Marco Polo, eğer burada herhangi bir kimse bir suçtan dolayı cezaya çarptırılırsa veya hapse atılırsa, suçlunun bir yandan da nefsini doğru yola sevk etmek için cezaevlerinde türlü usuller deneniyor. Bazen han suçluyu affediyor. Her zaman olmuyor ama bazen affediliyor. Hemen hemen 3 yılda bir bazı suçluların affedildiği söyleniyor. Bazı suçlarda mahkum olan kimseler, Büyük Hakan'ın ihsanıyla affedilseler bile, yahut cezalarını çekip bitirseler bile, çenelerine kızgın demirle bir işaret konuyor, dağılayarak. Böylece suçlular, çenelerindeki dağlanmış gibi duran işaretten tanınıyor. Burada en çok kumar bir suç olarak görülüyor. Hükümdar kumar oynamayı yasaklamış. Buna rağmen halk kumara son derece düşkün ve bu kumar alışkanlığından vazgeçirmek için gerek rahipler gerek devlet görevlileri çok uğraşıyorlar. Fakat bu bir hayli zor diyor Marco Polo. Yeri gelmişken Marco Polo halkın Kubilay Han'ın huzurunda nasıl davrandığını anlatıyor. Halk ve asiller büyük hükümdarın huzuruna bazı protokole uygun olarak çıkarlar. İlkin saraydan en az 600 metre ötede bulunan bir kimse hükümdarın huzuruna çıkarken nasıl büyük bir hürmet gösterecekse onun gibi hürmet etmeye daha 600 metre ileriden başlar. Büyük bir hürmetle eğilir. Sanki bambaşka bir insan olur. Hareketleri, jestleri ağır ve sakindir. Ne gürültü ne patırtı. Hükümdarın huzuruna çıkacak kimse sakin, sessiz onu göreceği anı bekler. Hükümdar tarafından bizzat davet edilmiş olan asiller veya halktan bir kişi saraya yaklaşır. Sonra da muhafızlar tarafından dış kapıdan içeriye alınır. Sarayın daha dış kapısından itibaren iç avlusu bile tertemizdir. Yerlerde en ufak bir çöp yoktur. Bunun için ziyaretçiler çok dikkatli olurlar. Kimseyi incitmeden, yerleri kirletmeden ilerlerler. Artık ziyaretçi hükümdarın huzuruna çıkmak için sarayın büyük holüne gelmiştir. Burada asiller yanlarında hizmetkarlarıyla hole geçerler. Hizmetkarlarıyla dedim çünkü asillerin hizmetkarları yanlarında birer hokka gibi bir şey taşırlar. Bu hokka gibi şeylerin ne işe yaradıkları da epey acayip yani. Hükümdarın huzuruna çıkmak isteyen asiller yere tükürecekleri tutarsa işte bu hokkalara tükürüyorlar. İşte bunun için hizmetkarlar yanlarında böyle bir tükürük hokkası taşıyorlar. Çin'de tükürüklerini yutmaz, tükürürler mutlaka. Ve en kellifelli kimselerin de yanında böyle tükürük hokkaları vardır. Vaktiyle reis cumhur Çin'e gittiği zaman Çin Cumhurbaşkanı'nın yanında ben bu hokkayı yerde gördüm, lazımlık gibi. Diyor ki Marco Polo, bu hokkanın yanında daha neler getirirler ziyaretçiler? Beyaz bir terlik getirirler. Çünkü hükümdarın kabul salonu o kadar temizdir ki ve yerlerde altın ve ipek işlemeli nice kıymetli halılar vardır ki bunlar kirlenmesin diye ziyaretçiler yanlarında getirdikleri beyaz terlikleri giyerler, ayakkabılarını muhafızlara bırakırlar. Evet, bu eve girerken ayakkabı çıkarma adeti bizde de vardır. Çin ve Japonya'da da vardır. Bunun dışındaki şark ülkelerine tatbik edilmiyor değerli dinleyiciler. Mesela Araplarda eve girince ayakkabı çıkarma adeti yoktur Müslüman oldukları halde. İranlarda yoktur. Fakat Türklerde, bir de Çin ve Japonlarda belki vaktiyle müşterek coğrafyada yaşamış olmalarından geliyor. Eve girdikleri zaman mutlaka ayakkabılarını çıkartırlar. Günümüzde en ileri görüşlü kimseler bile, alafranga hayat yaşayan kimseler bile evlerine geldikleri zaman ayakkabılarını çıkarmaktadırlar. Evet, dedik ya Marco Polo Çin'de kaldığı müddetçe çok yerleri gezmiş. Çin'den çıkmış Hanbalık'tan Katay'ı gezmiş. Ayrıca Bengal'e kadar gitmiş. Bu Hanbalık'tan Bengal'e kadar uzanan seyahati 4 ay sürmüş. Ve çok değişik, enteresan şeyler görmüş. Onları ballandıra anlatmaktadır. Nehirler, köprüler. Uzun bir köprü görmüş mesela, 90 metre, genişliği 9 metre kadar. Yan yana 8-10 atlının bu köprüden geçebileceğini söylüyor. Gri mermerden yapılmış, hafif yay gibi kavisli. Her iki tarafında mermerden basık bir duvar var. bunu anlatıyor. Demek ki memleketinde yok. Bağlık bahçelik her taraf. Her taraf ekilip biçiliyor. Ticaret ve sanayi merkezleri var. Yollar da boş değil. Şehirler birbirine çok yakın. Bir hayli yolcu gidiş gelişi var. Ondan dolayı sık sık fuarlar kuruluyor bu şehirlerde. Yani pazarlar kuruluyor. Komşu şehirlerden bu pazarlara mal satmak için gelenler var. Bundan dolayı bu bölgedeki şehirler son derece hareketli ve canlı. Bu bölge büyük hükümdarın av sahasının son sınırını teşkil ediyor. Daha önce de söylemiştik. Kubilay Han avlanmaya çok meraklı. Ve bu avlanma sınırı içinde kimse avlanmaya cesaret edemiyor. Çünkü Kubilay Han'ın avlanma sınırı. Ancak saraylılar, saraya mensup asirler burada avlanabiliyorlar. Fakat Kubilay Han buraya pek avlanmak için gelmemiş. Başka avlanılan yerlere gelmiş. Güzel bir arazi. Fakat yabani hayvanlar doldurmuş burayı. Burada diyor rehberim vaktiyle çok av hayvanı yaşardı. Çünkü hükümdar ve asiller sık sık gelirlerdi. Fakat şimdi gelmiyorlar. Çünkü gelmemelerinin de zararı var. Çünkü burada zararlı hayvanlar vardı. Ekinlerimize zarar verirlerdi. Avlanmaya geldikleri zaman bu hayvanlar öldürürlerdi. Ve dolayısıyla biz ekinlerimiz rahat ederdi. Ne gibi zararlı hayvanlar diye sordum diyor Marco Polo. Mesela tavşan diyor. Avlanmaya gelinmediği zaman buraya diyor. Tavşan bollaşıyor. Tavşan da ekinlerimize çok zarar veriyor diyor. Kendileri de avlanamıyorlar. Bir tarihte diyor o kadar çok tavşan oldu ki ekinler artık hal bırakmadılar ekinde. Bunun üzerine hükümdarımızı davet ettik diyor. O da mahiyetiyle geldi. Büyük bir çay merasimi tertip etti ve arkasından da bu ekinlerimize zarar veren hayvanların kökünü kazıdık. Evet, enteresan bir şey diyor Marco Polo bunu. Hükümdar geliyor avlanma bölgesine, orada avlanıyor ve bu avlanmasından ora halkının istifadesi oluyor. Değerli dinleyiciler, Marco Polo Pekin'den kalktı, Katay bölgesini geçti. Şimdi Bengal'e kadar uzanacak. O zamanlar hep oralar Çin İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında. Fakat vaktiyle müstakil birer krallık iken zamanla Çin İmparatoru gerek Kubilay gerek daha önceki hükümdarlar tarafından işgal edilmiş yerler. Halkı Çinli olmakla beraber çok zengin yerler. Marco Polo geçtiği yerlerde sanayinin bile olduğunu, el sanattan ileri olduğunu söylüyor. Ticaret son derece yoğun. Hemen her yerde mesela ipekçilik çok ileri. Efendim kürk yapılıyor. Ağaç işleri yapılıyor. Her şehrin bir özelliği var. Refah içinde yaşıyorlar. Zenginler, bolluk memleketi. Efendim ürettikleri mahsuller, tabii mamuller buranın zenginliğine zenginlik katıyor. Marco Polo her geçtiği yerde o bölgenin, o şehrin, o havalinin hususiyetlerini bize anlatmaktadır. Ve böylece Çin ülkesinin en zengin bölgelerini, en zengin havalilerini bu şekilde Marco Polo hikaye ediyor. Katay bölgesinden itibaren Kubilay Han'ın ve önceki Çin imparatorlarının buraları neden işgal ettiklerini böylece anlamak mümkün. Zenginlikleri ve canlılıklarını görerek buraları işgal etmişler. Daha sonra Tibet'e geliyor Marco Polo. Tibet halkının tam manası Çinli olmadığı fakat eskiden beri Çin işgalinde bulunan bir bölge. Bir ara müstakil olmuş Fakat 1950'li yıllarda tekrar Çin tarafından işgal edilmiştir. Halkı Çinlilerden pek hoşlanmamakla beraber uzun zamandır Çin hakimiyeti içinde. Tibet mamur ve zengin bir bölgedir diyor. Daha önceki hanlardan biri tarafından işgal edilmiş, talan edilmiş, sanat eseri olan pek çok yapıları yerle bir edilmiş. Çok harap kasabalar gördük diyor. Tibet'te iri kalın kamışlar üretiliyor. Boyları 4,5-5 metreyi buluyor. Bu kamışları geceleyin yakıyorlar. Ortalığı iyice aydınlatıyor. Hatta kamışlar yanarken çıkan parlak alevden vahşi hayvanlar bile ürküyor, ateşe yaklaşmıyorlar. Bu kamışlar yeşilken kesiliyor, sonra bir yerde istif ediliyor. Yeşil kamışlar yanarken öyle garip bir ses, öyle korku verici bir ses çıkarıyor, bir ıslık çıkarıyor ki bu sese alışık olmayan atlar bile ürküyor. Tibet'ten geçen yabancılar, yolcular zamanla bu yeşil kamışın yanarken çıkardığı ıslığa alışıyorlar. Hele vahşi hayvanlar bu ıslıktan korktuğu için geceleyin yolculuk eden tüccar korkusuzca bir yerde konaklayabiliyor. Ben de diyor bu ıslığı duyunca ne yalan söyleyeyim çok korktum. Hışırtılı genizden çıkan tüyler ürpertici bir ıslık bu. Sonra alıştım ve rahatça uyumaya başladım diyor. Bir zamanlar çok mamur güzel bir ülkeymiş Tibet. 20 günde ancak bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsunuz. Kasabalar birbirine çok uzak. 3-4 gün yol alıyorsunuz ancak bir kasabaya rastlıyorsunuz. Küçük boşalmış kasabalar. Vaktiyle buralarda kalabalık bir nüfus varmış. El sanatları da çok ileriymiş. Ancak Çin işgalinden sonra yanmış, yıkılmış, harap olmuş. Daha sonra asıl Tibet'e girdik. Çinlilerin işgal ettiği yerin halkı bu asıl Tibet'e göçmüş. Burası daha mamur, zengin olmuş. Burada garip ve acayip bir adetinden bahsedeyim diyor. Evlilik hiç de bizim anladığımız manada değil burada. Evlilik ve kadın erkek münasebetlerini anlattılar, ağzım bir karış açık kaldı doğrusu diyor. Tibetli erkekler evlenmeden önce alacakları kadınların cinsi bakımdan tecrübeli olmasını istiyorlar. Yani bakire olmamasını istiyorlar. Buna çok garibime, bu çok garibime gitti diyor. Böylece bu inanış, bu telakki onları bizim hiç de alışık olmadığımız bir hareket tarzına sürüklüyor. Köylerinin, kasabalarının yakınlarında kamp kurarak konaklayan yabancılara o köy ve kasabanın erkekleri gidip hemen karılarını, kızlarını, bilhassa kızlarını ikram etmek istiyorlar. Nedendir diye sordum. İşte bu hadiseyi anlattılar. Bir kız ne kadar çok erkekle evlenmeden önce beraber olursa daha sonra evliliğinde de o kadar rahat eder, çabuk koca bulup evlenir. Onun için buranın erkekleri böyle yaparlar diyor. Tabii bu nereden bilinecek? Bu gönüllerini hoş ettikleri erkekler giderken kızlara bir nişan verirler. Kızlar bu nişanları bir ipe dizip kolye gibi boyunlarına asarlar. Hangi kızın boynunda daha çok nişan varsa, yani daha çok nişanlardan oluşan kolye varsa onlar daha çabuk koca bulurlar. 10 tane, 20 tane ne kadar çok nişan varsa o kadar çok kolay koca bulması mümkündür. Ancak evlendikten sonra artık kadınlar başka erkeklerle asla münasebet kurmazlar. Zina, bu bakımdan zina, yani evlilerin zinası burada çok kötü karşılanıyor. Fakat evlenmeden önce zina son derece yaygın. Bu Marco Polo'nun bile çok dikkatini çekmiş. Tibetlilerin hepsi Budist. Bir kötü yanları doğuştan soyguncu hepsi diyor. Dünyanın en zalim, en merhametsiz soyguncuları Tibetlilerdir diyor. Çoğu avcılık ve hayvancılıkla geçiniyor. Yerleşik bir cemiyet oldukları halde sürüleri var. Burada para yok. Kubilay Han'ın bastırdığı kağıt parayı daha önce belki anlatmıştık. Kubilay Han kağıt parayı dünyada ilk bastıran kimsedir. Ve her yerde geçen bir paradır. Bu rağbetli bir paradır çünkü güçlü bir ülkeydi. Fakat Tibet bu parayı kullanmıyor. Para olarak kullandıkları araç tuz. Tuz bunların parası. Ekonomik bakımdan da çok iyi durumda değiller. Giyinişleri fakir, yalın kat hayvan postu giyiniyorlar. Pamuk dokuma elbiseleri son derece az. Değişik bir dilleri var. İrili ufaklı eyaletlerden müteşekkil büyük bir ülke. Çoğu cahil, işleri güçleri yol kesip tüccar kervanlarını soymak. Çok göl var burada diyor ve göllerde bol miktarda mercan var. Bu mercanlar burada çok kıymetli. Sıra sıra mercan kolyeler takıyor Tibetli kadınlar diyor Marco Polo. Tibet'in ileri gelen şehirlerinde, bazı şehirlerinde ipekli kumaşlar dokunuyor ve bunlar altın ve gümüş varaklarla bezeli olduğu için Çin ipeklerinden çok daha kıymetli. Bir de avcılığa meraklı olduğunuz zaten söylemişti. İri köpekleri var. Av kokusunu çok uzaklardan alıyor diyor. Daha sonra Tibet'in batısında büyük bir ülke var diyor Marco Polo. Kaindu. Kaindu yine Çin İmparatorluğu'na tabi, halkı Budist. Şehirleri gelişmiş. Ülkenin hemen tam ortasında büyük bir göl var. Gölde pek çok balık ve istiridye ile midye cinsinden şeyler var. Bu gölde çok iri ve bembeyaz güzel inciler var. Yalnız büyük hükümdar yani Kubilay Han kimsenin buradan inci çıkarmasına izin vermiyor. Ancak Han'ın, imparatorun hususi izniyle belirli zamanlarda inci çıkarılır. Bunun sebebini sordum diyor Marco Polo. Büyük hükümdar eğer herkes buradan inci çıkarırsa incilerin bollaşacağına ve böylece piyasada değerini kaybedeceğine inanıyor. Bu yüzden kimseye inci çıkartmak için izin vermiyor diyor. Peki diyor Marco Polo. Bu gölden hiç mi inci çıkarılmaz? Yok canım diyorlar. Kubilay Han'ın canı inci isterse yahut bir komşu hükümdara inci kolye hediye etmek isterse o zaman buraya adam gönderir ve buradan inci çıkarttırır. Peki diyor Marco Polo, birisi buradan izinsiz inci çıkartmaya kalkışırsa o zaman ne olur? Yaşlı adam başını sallıyor. Yakalanırsa hemen başı uçurulur. Zaten çıkarsa da kime satacak diyor. Kaindu'da gölü geçtikten sonra büyük bir dağ var. Bu dağda da çok değerli yakut veya zümrüt ayarında bir taş var. Rengi hafif kırmızıya çalan bir taş. Bu taşı da çıkartmak yasak. Evet, Kaindu'da Tibet'teki adete benzer bir adet var. Hani Tibet'te yabancılar Tibetli kızlarla serbestçe beraber olabiliyorlar. Hatta bu rağbet de teşvik ediliyor. Kaindu'da da herhangi bir kasabaya bir yabancı gelse, evin kapısını vurup da birkaç gün orada kalacağını söylese, evin erkeği bundan mutluluk duyuyor. Sebebi de şu. Yabancı erkekle ev sahibinin karısı beraber oluyor. Bu onların dinlerinin hoş gördüğüne inandıkları, hoş gördüğüne inanıyorlar. Yani bir dini bir gereklilik olarak bunu yapıyorlar. Yabancı bir erkek geldi mi ev sahibi memnuniyetle karşılıyor erkeği ve hanımına yabancının gönlünü hoş etmesini tembih ediyor. Marco Polo bu adeti duyunca buna benzer bir adet Tibet'te de var diyor. Zaten diyorlar bizim Tibet'le benzerliklerimiz vardır diyor Kaindu. Biz de onlar gibi yaparız. Marco Polo, bizim ülkemizde bu diyor büyük bir ayıptır. Ahlaksızlık olarak kabul edilir diyor. Kaindulu hayır diyor. Bizim ülkemizde işte öyle değildir diyor. Tibet'te gördüğü kolye adetinin Kaindu'da da olduğunu söylüyor. Ne kadar çok erkekle beraber olursa boynuna bu kadar kolye takıyor. Yalnız Çin İmparatoru Kubilay Han, Kaindu'daki ve Tibet'teki bu adeti yasaklıyor. Fakat dinleyen yok. Çünkü atalarından gelme bir adet olduğu için bunu çok rağbetle yapıyorlar. Kaindu'da Kimi evlerin kapısında külah veya şapka gibi şeylerin bir çiviye asılmış olduğunu gördüm ve merak ettim, diyor Marco Polo. Rehberime sordum. Bunlar, diyor, eve bir yabancı erkeğin geldiğini gösteriyor. Evin sahibi karısını yabancı erkeğe takdim edip dışarı çıkmıştır. İşte işaret onu ifade eder. Yani evde yabancı bir erkek var. Evet, Marco Polo buna şaşmıştır. Peki, diyor, Kainu'da da Tibet'teki gibi kolye adeti var mı? Var. Yabancı erkeklerden bir işaret alırlar. Sonra bunu boyunlarına veya kollarına takarlar. Tibet'te kızlar, Kainu'da ise evli kadınlar. Kainu Tibet gibi değil, diyor Marco Polo. Burada para var. İrili ufaklı altın sikkeler kullanıyorlar. Altın sikkenin değeri ağırlığıyla ölçülüyor. Üzerinde mühür falan yok, işaret yok. Peki ufaklık para işini ne yapmışlar? Orada da Kainu'da çok büyük ve zengin tuz yatakları var. Suları da tuzlu. Bu tuz yataklarından tuzlu suyu alıyorlar, kaynatıyorlar. Sonra tuzu kaynattıkları kabın dibine çökertiyorlar. Sonrası kolay. Katılaşmış tuzu piramit biçiminde kesip para yapıyorlar. Yani ufak para. Bunun üstüne Kubilay Han'ın mührünü basıyorlar. Bu işi de hükümdarın Kainu'daki bir memuru yapıyor. Bu küçük tuz parçalarının 80'i bir altın sikkeye muadil. Köylerde yasak da olsa civar nehirlerde ve göllerde altın buluyor köy halkı. Onlar 50-60 tuz parçasını bir altın sikke ye karşılık tutabiliyorlar. Buru halkının bir merakı da misk. Çok köy ve kasaba halkı amber çiçeğini seviyor ve onu arıyor, seviyor. Yine ellerinde ne var ne yoksa verip misk kokusu almaya çalışıyorlar. Yani kokuyu seviyorlar. Avcılık yaygın. Halk gizli gizli nehirlerden ve göllerden inci çıkartmaya çalışıyorlar. Fakat yasak. Zengin ormanları var, vahşi hayvanları var. Üzüm bağı görmedim Kainu'da, diyor. Buğday ve pirinçten içki yaptıklarını söylüyor. Geniş ve büyük bir ülke 10 günde bir baştan ötekine gidilebiliyor. Kainu'yu Tibet'ten daha çok beğenmiş Marco Polo. Buranın hükümdarı da Kubilay Han'ın oğlu. Kubilay Han bütün eyaletleri kendi ailesinden valiler tayin etmişti. Kainu'nun ticaret bakımından da zengin olduğunu söylüyor. Gerek ziraat, gerek küçük sanatlar bakımından zengindir, diyor. İstiridye kabuklarından para yaptıklarını söylüyor. Kainu'nun bazı bölgelerinde istiridye, göllerde çıkan istiridyelerden para yapılmış. Ve aynı zamanda bu istiridye kabuklarından kadınların kolye ve bilezik yaptıklarını da görüyor Marco Polo. Yine Kainu'da Kainu halkının tuttukları balıkları pişirmeden çiğ olarak yediklerini görüyor. Hatta biz her türlü eti de böyle çiğ yeriz, pişirmeyiz, diyor. Et, tavuk eti olsun, koyun eti olsun, sığır eti olsun, hepsini balık gibi çiğ olarak yiyorlar. Çiğ eti, mesela koyun etini parça parça keseriz. Onu kendimize göre bir takım otlarla ve kokulu baharatlarla şöyle bir çeviririz, nefis olur, diyor. Hatta karaciğerini bile koyunun, sığırın böyle baharatlarla lokma lokma doğrayıp çiğ olarak yediklerini söylüyor. Bugün hala Çinliler ve Japonlar eti değilse bile deniz mahsullerini, balığı bilhassa çiğ olarak tüketmektedirler. Kainu'da ormanlarda çok büyük yılanların yaşadığını anlatıyor Marco Polo. Boyunun aşağı yukarı 3-4 metre kadar olduğunu, kalınlığının da bir insan boyunda olduğunu, ağzını açtığı zaman bir çocuğu yutacakmış gibi olduğunu söylüyorlar. Bu yılanları tutmak, yakalamak çok zor. Fakat yakalandıktan sonra, önce onu zararsız hale getirip yakaladıktan sonra derisini kıymet verdiklerini ve bazı mamuller yaptıklarını anlatıyorlar. Etini de yediklerini söylüyorlar. Yine burada çok yaygın bir şekilde at terbiye edildiğini söylüyor ve civar ülkelere de buradan at satıldığını görüyor. Savaşta kalkan kılıç taşıyorlar. Ok ve yay kullanıyorlar. Oklarının uçlarını şiddetli bir zehire buluyorlar. Burada kuvvetli zehire bulamak oku çok yaygın. Sebebi şu, savaşta okların ucuna zehir bulamaları normal. Bu şiddetli zehirleri de bir takım otlardan elde ediyorlar. Peki, savaş hali dışında bu şiddetli zehiri bütün Kaindu halkı kullanıyor. Bunu yanında taşıyor, gizli bir yerinde. Eğer suç işlerde yakalanırsa, işkence edilmekten korktuğu için zehiri gizli bir yerinde saklıyor. Ama tabii Kubilay Han'ın adamları artık bu işleri öğrenmişler. Yanlarında zehire karşı bir panzehir taşıyorlar. Kaindulu birisi, bir suçlu mesela yakalansa ve yakalanınca bu zehiri içse, Kubilay Han adamları hemen panzehiri veriyorlar. Ve adamı kusturarak ölmesine mani oluyorlar. Yani böyle bir yolu da var. Buradaki zehir sadece düşman için değil, icap ettiği zaman kendileri için de kullanmaktalar. Kaindu'nun bazı havalilerinde garip bir adet olduğunu söylüyor Marco Polo. Tesadüfen birinin evini güzel, yakışıklı, kültürlü bir insan ziyaret ederse ne yapıp edip o adamı geceleyin öldürdüklerini söylüyorlar. Bu adeti işitince tüylerim diken diken oldu diyor. Sebebini sordum. Sebebi şuymuş. Yakışıklı, güzel, kültürlü bir adam evinizi ziyarete gelirse zehirle veya başka şeylerle onu öldürürüz. Sebebi şudur. Bu bizim inancımızdır. Böyle evimizi ziyaret eden yakışıklı ve bilgili, kültürlü bir adamın ruhu devamlı evimizde kalır. İşte onun için böyle bir ziyaretçiyi öldürürüz. Ancak şimdi artık bunu yapamıyoruz. Çünkü büyük hükümdar yani Kubilay Han bu adeti yasaklamıştır diyor. Efendim bu havalide, Kaindu havalisinde belli bazı bölgelerde, mesela Zardandan ülkesinde ve oranın baş şehri olan Vachan'da, Budist, bunlar hep Budist, halkın bir garip adeti var. Erkekleri bütün dişlerini altınla kaplıyorlar. Bu bana çok garip geldi diyor. İşaret olarak böyle dişlerini altınla kaplıyorlar. Kadınlarda böyle bir adet yok. Sadece erkekler üst ve alt dişlerini görünen altınla kaplıyorlar. Yine erkeklerin, burada bu Vochan havalesindeki erkeklerin garip bir adeti var. Kollarında yahut başka yerlerinde dövme yaptırmayı çok seviyorlar. Ve bu dövmeyi nasıl yaptıklarını da uzun uzun anlattılar diyor. Yine bu bölgede garip bir adet var. Bir kadın çocuk doğurdu mu, kocası hemen yatağa giriyor. Çocuğu da yanına alıyor. Tam 40 gün yatakta yatıyor. Bu arada tanıdıkları, akrabaları falan kendisini ziyarete geliyorlar. Eğleniyorlar. Söyleyip vurup oynuyorlar, şarkı söylüyorlar. Böylece doğan çocuğu kutluyorlar. Sebebi, kadın çocuğu karnında taşır, her türlü eziyete katlanır. Çocuk doğduktan sonra artık bir 40 gün daha çocuğa bakmaya tahammülü kalmaz. Onun için karısının yerine kocası gelir ve çocuğa bakar. Efendim, bu havalide diyor Marco Polo, gümüş madeni olmadığı için gümüş altından kıymetlidir. Bana dediler ki dışarıdan altın getirin, çok efendim fiyata değiştirirler. Ama gümüş getirseniz çok daha para eder. Çünkü burada gümüş bulunmadığı için çok kıymetlidir. Bu Kaindu havalesinde halk çok cahil. Okuma yazması bile yok, alfabeleri yok. Bunun için iki, bu Kaindu'nun Karacan bölgesinden iki kişi birbirine bir şey hakkında söz verdikleri zaman bir odun parçasını alıp ikiye kesiyorlar. Böylece borçlu borcunu ödediği zaman alacaklıya bıraktığı odunun diğer parçasını alıyor, senet gibi. Yine burada doktor falan yok. Biri hastalandı mı sihirbazı çağırıyorlar. O da geliyor. Hastayı hangi kötü ruhun bu hale getirdiğini araştırıyor. Büyüler yapıyor. Sonra seni şu fena ruh bu hale getirdi, ben onu şimdi kovarım diyor. Ve böylece halkı aldatıyor diyor Marco Polo. Bizim de bu haftalık süremiz sonuna geliyor. Haftaya bir başka programda ve başka hatıralarla inşallah beraber olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.
Hatıralar.